Eser ve yazarı hakkında. Bu kitap, Allah'a hakkıyla kulluk edebilmenin yol ve çarelerini gösteren en özlü tasavvuf eserlerinden biridir. Batı dilleri dahil pek çok dile çevrilen bu değerli eser, kalbini Allah'a bağlamak ve onun rızasını kazanmak için neler yapılması gerektiğini ikna edici bir dille anlatır. İnsanoğlunu kendi nefsinin nasıl aldatıp kandırdığını ve onun bu aldatışlarından kurtulmak için ne yapmak gerektiğini misallerle öğretir. İbni Ataullah el-İskenderi, tasavvufa sonradan girdiği için, tasavvufa yabancı insanlara nasıl yaklaşmak ve onların yönünü Allah'a tam olarak nasıl çevirmek gerektiğini çok iyi bilir. O yüzden de öğütleri, havada kalan sözler değil, insanın içine işleyen, kalbine dokunan nasihatlerdir. Bu kitabı okuyan kişi, kendisini gerçek bir şeyhin, bir mürşidi kamilin karşısındaymış gibi hisseder. Eğer Allah yolunda yürümek istiyorsa, bu kitap ona o yolu bütün yönleriyle açar. Kendisine hem dünyasını hem de ahiretini güzelleştirecek reçeteler sunar. Arkadaş, dost, tanıdık, tanımadık, çevresindeki bütün insanlara ibret gözüyle bakan, özellikle de onların bu dünyadan göçmelerinden ders alan kimselere bu kitap gerçek huzurun kapılarını açar. Arapça adı Tacül Aruz el-Havi li Teshibin Nüfus olan bu eserin çevirisinde günümüzün ünlü Şazeli Şeyhi Dominik Abdullah Penon'un Fransızca çevirisinden büyük istifade ettik. Secili, yani cümle veya cümle bölümleri kafiyeli bir nesir olan eserin Arapçası, tam anlamıyla bir edebiyat harikasıdır. Az kelimeyle çok şey ifade eder. Biz o güzellikte bir edebi çeviri yapamadık. Fakat denmek isteneni net olarak aktarabildiğimizi sanıyoruz. Dinlediğiniz eser, hacmi oldukça küçük olmasına rağmen, öz ve veciz oluşu bakımından yüzlerce esere bedel bir eserdir. Yazarına gelince, İbni Ataullah el-İskenderi, çok genç bir yaşta kaleme aldığı Hikemül Ataiye adlı eseriyle dünden bugüne şöhretini devam ettiren seçkin bir sufidir. İbni Ataullah el-İskenderi'nin tam ad ve unvanı şöyledir: Ebul Abbas Ebul Fazl Tacüddin Ahmet bin Muhammed İbni Abdülkerim İbni Ataullah Eşşazeli el-İskenderi. Mısır'ın İskenderiye şehrinde dünyaya geldi ve Hicri 709, miladi 1309 yılında vefat etti. Dedesi tanınmış bir Maliki fakihiydi. Zamanının en büyük alimlerinden felsefe, mantık, kelam dahil pek çok ilmi tahsil etti. Ünlü bir fıkıh alimi oldu. Tasavvufa şiddetle karşıyken, Ebu'l-Hasan Eşşazeli'nin halifesi Ebu'l-Abbas el-Mursi ile tanışıp, onun sohbetlerine katılınca güçlü bir mutasavvuf oldu. Zahiri ilimlerle batini ilimleri kol kola yürütebilmiş bir alim mutasavvıftır. Yani hem bir yandan üniversitede, medresede fıkıh dersleri vermiş, hem de tasavvufun zirvelerinde gezinmiştir. Zaten Peygamberimiz Aleyhisselam'ın kendisinde bu iki boyut birbirinden ayrı değildi. İbni Ataullah el-İskenderi, Şazeliye tarikatının Ebu'l-Hasan Eşşazeli ve halifesi Ebu'l-Abbas el-Mursi'den sonra üçüncü büyük şahsiyet olarak kabul edilir. Konuşmasının etkililiği, vaazları ve sohbetleriyle geniş kitlelerin dikkatini çekmiştir. Şiir gibi bir üsluba sahiptir. Tasavvufun en derin konularını eserlerinde en veciz bir şekilde aktarmasını bilmiştir. İbni Ataullah el-İskenderi, insanlara ibadetin ruhunu aşılamaya büyük gayret etmiş şekilcilikten uzak durmaları için büyük çaba sarf etmiştir. Kendisini etkileyenler arasında Hakim et-Tirmizi, Sülemi, Haris el-Muhasibi, Ebu Talib el-Mekki, Abdülkerim el-Kuşeyri ve Gazali'yi sayabiliriz. Kendisi de daha sonra bütün sufileri etkilemiş ve özellikle Hikemi Atayiye eseri her tarikat mensubu tarafından o zamandan bugüne kadar hep şerh edile gelmiştir. İbni Ataullah el-İskenderi günümüzde bütün dünyada tanınan bir sufidir. Çok sayıdaki eserinden bazıları şunlardır. Hikemi Atayiye, Letaifül Minen, Ettenvir fi iskatit tedbir, Miftahül Felah ve Mi Bahül Ervah, Tacül Arus el-Havi li tehzibin nüfus, El-Astül Mücerred fi marifetil ismil müfred, Risale fit tasavvuf, El-Münacatül Atayiye. Cemal Aydın, Sultanahmet, 3 Ekim 2016. Not: Şazeli tarikatından olan dervişlere Allah'ın gelinleri unvanı verilir. Eser adını işte bu nitelemeden alıyor. Bu tabiri muhtemelen ilk kullanan Bayezid-i Bistami Hazretleridir. Ve şöyle der: Veliler Allah'ın gelinleridir. Bu ifade daha sonra tasavvufta hayli yaygınlaşmıştır. Tövbe, Allah'a açılan kapı. Bütün hayırlı işlerin sonsuz yardımı sayesinde gerçekleştiği Allah'a hamdolsun. Efendimiz Muhammed'e, ailesinin tertemiz fertlerine ve onun kardeşleri olan bütün nebi ve rasullere de salatü selam olsun. Ey kul! Her an tövbe edip Hak Teâlâ'dan af dile. Çünkü Allah Celle Celaluhu şu ayetleriyle sana bunu yapmayı emrediyor. Ve siz ey müminler, hepiniz topluca, günahkarca davranışlardan dönüp Allah'a yönelin ki kurtuluşa, esenliğe erişesiniz. Nur 31. Doğrusu Allah pişmanlıkla kendisine yönelenleri ve özlerini temiz tutanları sever. Bakara 222. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurur: Bazen kalbimi bir perde perdeler de günde 70 kere Allah'a tövbe ederim. Sen de tövbekar olmak istiyorsan, ömrün oldukça sürekli düşünüp tefekkür etmen ve gündelik davranışlarını bir bir zihninden geçirmen gerek. Hayırlı işler yapmışsan, bundan dolayı Allah'a şükret. Tam aksine, günahlar işlemişsen, o zaman da kendini ayıpla, Allah'tan affını niyaz edip tövbe et. Allah'ın huzurunda durarak, yapıp ettiklerinden dolayı kendini ayıplayacağın an ve anlardan senin için daha faydalı bir niyaz ve yakarış anı elbette yoktur. Zaten hatalarını hatırlayıp gülümsemek ve kendinden, nefsinin yapıp ettiklerinden hoşnut olmak sana yakışmaz. Tam aksine sana samimi ve ciddi olmak, gönlü mahzun, kırık ve mütevazı olmak yaraşır. İşte o zaman tövben tövbe olur. Allah da kederini sevince, tevazuunu haysiyet ve şerefe, karanlıklarını nura ve kalbindeki perdelerini de kalbi keşiflere, ilahi ilhamlara ve gaybi görmelere dönüştürür. Allah kendisine rahmet etsin. Yedi abdaldan biri olan Şeyh Mekuniddin el-Esmer der ki, tarikata girdiğim ilk sıralarda terzilik yapar ve bütün gün ağzımdan çıkan sözleri sayardım. Akşamları günün sözlerimin hesabını çıkarır ve o zaman çok az konuştuğumu görürdüm. Söylediğim o sözlerde hayır bulursam Allah'a hamd ve şükür, hayır dışında bir şey bulursam da Allah'a tövbe eder ve bağışlanmayı dilerdim. Allah Teala onu abdallardan biri yapıncaya kadar bu halini hep devam ettirdi. Kendi kendini hesaba çeken, kılık kırk yaran bir vekilin var diyelim. Sen öyle birini kalkıp da hesaba çekme ihtiyacını kesinlikle duymazsın. Çünkü onun bunu zaten çok iyi yaptığını bilirsin. Bunun aksine, senin vekilin ihmalkar biri ise, sen ona yapıp ettiğinin hesabını sorar ve hiçbir şeyi tesadüfe bırakmazsın. Aynı şekilde, sen de bütün hal ve davranışlarını Allah'ın rızasına öyle uygun yap ki, Rabbimiz yapıp ettiklerin konusunda seni hesaba çekmesin. Kul tarafından işlenen günah, kişinin kalbini karartır. Günah, kalın siyah bir duman çıkaran ateşe benzer. O ateş ve o duman bir evde bu şekilde 70 sene yanıp tütse, evin içi kararıp karanlığa dönüşmez mi? Günahla kararan kalp de böyledir. Öyle bir kalp ancak tövbeyle temizlenebilir. Kişilikte zaaf, kalpte karanlık ve Allah ile kul arasındaki kat kat perdelenmeler günahın tabii sonuçlarıdır. Bununla beraber tövbe edip Allah'a yönelirsen günahın izleri kaybolur ve Peygamberimiz Aleyhisselam'ın izince gitmekte gevşeklik göstermediğin sürece de artık gaflet seni alt edemez. Senin Allah katında belli bir mertebeye yükselmen ancak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin izinde gitmenle mümkün olur. Onun izince gitmekse şu iki şekilde olur. Dışarıdan, içeriden. Dışarıdaki namaz, oruç, zekat, hac, cihat ve buna benzer ibadetleri yapmaktan ibarettir. İçerideki namazı huşu ile Allah'ın huzurunda olduğunu bilerek ve dünyevi şeylerden soyutlanarak kılmak ve Kur'an'ı da manasını iyice anlayıp özümseyerek okumaktan ibarettir. Namazda Allah'ın huzurunda olduğunu bütün varlığına hissedemiyor. Kur'an okurken de ayetlerin anlamları üzerinde kafa yoramıyorsan, bil ki sende kibir, benlik iddiası veya daha başka bir şeyler vardır. Yüce Allah şöyle buyurur. Yeryüzünde haksız yere büyüklük taslayanları ayetlerimden uzak tutacağım. Araf 146. İşte sen eğer bu durumdaysan, ağzına şeker alıp da onu acı bulan sıtma hastasına benzediğini bil. İnsanı alçak gönüllülüğe ve kendisini hor görmeye sevk eden günah, büyüklük ve gururlanma duygusu veren ibadetten hayırlıdır. Hazreti Peygamber'e bağlılık. Hak Teala Hazreti İbrahim'den hem ona hem de Peygamberimize salatü selam olsun bahsederken onun şu sözünü aktarır. Artık kim bana uyarsa o bendendir. İbrahim 36. Bu ayetten anlıyoruz ki onun, yani İbrahim aleyhisselamın yolunda gitmeyen ondan değildir. Yüce Allah Nuh'tan da hem ona hem de peygamberimize salatü selam olsun bahsederken onun şu sözlerini bize aktarır. O benim kendi oğlumdu. Ailemden biriydi. Hud 45. Rabbimiz ona şu karşılığı verir. Ey Nuh! O senin ailenden sayılmaz. Çünkü onun yapıp ettikleri kötüydü. Bir kişiye bağlanma, kendisini bağlanılan kimsenin bir parçası yapar. İsterse bu kişi yabancı biri olsun. Nitekim Peygamberimiz aleyhisselam İranlı Selman, Allah kendisinden razı olsun, hakkında şöyle demiştir. Selman bizden, Ehl-i Beytimizdendir. Oysa biz Hazreti Selman'ın İranlı olduğunu biliyoruz. Fakat kendisinin tam bağlılığından dolayı Allah Resulü aleyhisselam onun hakkında bu ifadeyi kullandı ki bizim için bu tutumu bir örnek ve bir ders olsun. Demek ki bağlanma çok sıkı ve sağlam yakınlık kurar. Bağlanma ve bağlılığın olmayışı da ayrılışı kaçınılmaz hale getirir. Yüce Allah bütün hayır ve iyiliği aynı evde, Ehl-i Beyt'te toplamış ve Peygamber aleyhisselama bağlılığı da o evin, Ehl-i Beyt'in anahtarı yapmıştır. Öyleyse sen de Allah Resulü aleyhisselama tam bağlanıp ona uy da Yüce Allah'ın sana lütfettiklerine razı olduğunu göster. Zühde sarıl. Bu dünyadan sadece zorunlu olan ihtiyacını al. Seni ilgilendirmeyen bütün sözlerden ve bütün davranışlardan uzak dur. Kendisine bağlılık kapısı açılan kimse, o bağlılıkta Yüce Allah'ın kendisine gösterdiği sevginin bir işaretini bulur. Nitekim Hak Teâlâ buyurur. De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Ali İmran 31. Şu halde eğer sen hayrın ve iyiliğin tamamını istiyorsan bütün kalbinle şöyle niyaz et. Ya Rabbi, söz ve davranışlarımda senin peygamberin aleyhisselama uymamı sağla. O duruma ermek, yani Hazreti Peygamber'e tam anlamıyla uymak isteyen kişi, Allah'ın kullarına karşı haksızlık etmekten, onların haysiyet ve şereflerine olduğu kadar ailelerine zarar vermekten kaçınmak zorundadır. Şayet insanlar birbirlerine karşı haksızlık etmekten kaçınabilselerdi, o zaman Allah yolunda kolayca yürüyebilirlerdi. Fakat alacaklısı tarafından durmadan sıkıştırılan bir adam gibi onların bu yürüyüşlerinin önü kesiliyor. Diyelim ki sen bir krala kendini bütünüyle adamış ve onun çok yakınlarından birisin. Derken bir adam bir alacağı için gelip seni buluyor. Çok önemsiz bir borç olduğu halde sana bir an olsun huzur vermiyor. Şimdi sana sorayım. Mahşerde 100 bin veya daha fazla kişi karşına dikilip senden alacağını istediğinde senin halin nice olur? Sen onlardan bazılarının malını almışsın. Bazılarının namusunu kirletmişsin. Bazılarına da başka haksızlıklar yapmışsın. Ne olur senin o zaman durumun? Asıl acınası insanın günahları ve ihtirasları kendisini öyle yiyip bitirmiştir ki o artık tam bir enkaza dönüşmüştür. Öyle biri gerçekten de bedbaht biridir. yiyip yuttuğu her türlü besinden ve tatmin ettiği bütün arzularından bazıları helâ çukurlarını doldurmaya, bazıları da eşini memnun etmeye gitmiştir. Bari bütün bunlar helal yollardan gerçekleştirilmiş olsaydı.